Ayrım 42.
İçinde gerekli birkaç parça eşya ile perdeli kocaman bir yatak vardı. Yatakta kadının seslenişine göre Terentiç yatıyordu. Sarhoşa benziyordu. Masada demir şamdan da ufak bir mum parçası yanıyordu. Yarım litrelik bir vodka şişesi hemen hemen boşalmıştı. Terentiç yattığı yerden bana doğru bir şeyler homurdandı. Başka bir kapıyı işaret etti. Kadın çıktığı için kapıyı kendim açarak öbür odaya girdim. Bu öbüründen de dar ve küçük bir odaydı. Dar, tek kişilik karyola yüzünden dönüşecek yer kalmamıştı. Ayrıca üzerine bir takım döküntüler yığılmış 3 tane adi iskemle ile eski bir muşamba kanepenin önünde basit tahtadan bir mutfak masası vardı. Masa ile karyolanın arasından geçmek imkansızdı. Masada bitişik odadaki gibi demir şamdanın içinde yağlı bir mum parçası yanıyordu. Karyolada küçücük 3 haftalık var yok bir bebek ciyaklıyordu. Üstü başı dökülen, hasta, solgun, belki de lohusalıktan yeni kalkmış genç gibi görünen bir kadının çocuğun altını değiştirdiği bebeğin ciyaklamalarından anlaşılıyordu. Bebek ananın cılız memesini almak için sabırsızlanıyor, bağırıyordu. Kanepede üstü sanırım frakla örtülmüş başka bir çocuk, 3 yaşında bir kız yatıyordu. Masanın önünde oldukça hırpalanmış redingot giyen bir adam, paltosunu karyolanın üstüne atmıştı. Mavi bir kağıdı açıyordu. Kağıda 2 funtluk bir beyaz ekmek parçasıyla 2 ufak sucuk sarılmıştı. Masada bundan başka bir çaydanlıkla çavdar ekmeği parçaları vardı. Karyolanın altında açık bir bavul, paçavralarla dolu 2 bohça görünüyordu. Kısaca oda son derece düzensiz bir haldeydi. İlk bakışta kadınla erkeğin aslında tutarlı ama koşullar yüzünden düşkün insanlar olduklarını tahmin ettim. Bu durumda insanın kendini kapıp koyvermeye karşı yapacağı bütün savaş boşunadır. Hatta bu dağınıklık kendine karşı bir tür öç alma şeklinde beliren kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Odaya girdiğimde benden az önce giren ve yiyecek paketini açan adam, karısıyla ateşli bir sesle hızlı hızlı bir şeyler konuşuyordu. Kadın kundaklamayı henüz bitirmediği halde çocuk zırlamaya başlamıştı. Haberler her zamanki gibi kötü olmalıydı. 28 yaşlarında kadar görünen adamın siyah favoriyle çevrili pırıl pırıl tıraşlı çenesi, gururlu esmer yüzü, bende kibar, sevimli bir insan etkisi uyandırdı. Yüzü asık, mağrur bakışlıydı. Bu yüz aynı zamanda çabucak öfkeye kapılan bir gurur ifadesi taşıyordu. Ben girince çok garip bir sahne geçti. Bazı insanlar öfkelenmekten, özellikle çoğu kez bu öfke son haddine varınca büyük bir zevk duyarlar. O anda aşağılanmış olmaları onları başkalarına hakaret etmekten daha çok hazlandırır. Hatta bunu tercih ederler. Böyle çabuk parlayan kimselerin gerekenden 10 kat fazla öfkelendiğini anlayabilenleri sonradan pişmanlık duyarlar. Evin beyi bana şaşkınlıkla, karısı da evlerine birisinin çıkıp gelmesi imkansızmış gibi korkuyla baktı. Aynı anda adam birdenbire hırsla üstüme atıldı. Henüz ağzımı açmadığım halde temiz kılığımdan utanmış, teklifsizce içlerine girip düşkünlüklerini görmemi hakaret saymıştı. Kuşkusuz başarısızlıklarının acısını birisinden çıkarabileceği için ayrıca sevinmişti. Bir an dövüşmek için üstüme atılacak sandım. Sinir bunalımına tutulmuş bir kadın gibi sararmış, karısını da dehşetli korkutmuştu. Titreyip sözcükleri güçlükle söyleyerek, "Ne cesaretle girdiniz, defolun!" diye bağırıyordu. Tam o sırada elimde cüzdanını gördü. Ben mümkün olduğu kadar sakin bir halde, zaten böyle olması gerekirdi, "Siz düşürmüş olacaksınız," dedim. Adam son derece şaşırarak bir süre bir şey anlamıyormuş gibi durdu. Eli bir anda yan cebine gitti. Ağzı korkuyla açıldı, eliyle alnına vurarak, "Aman tanrım, nerede, nasıl buldunuz bunu?" diye sordu. Ben kısaca, oldukça soğuk bir tavırla cüzdanını yerde nasıl bulduğumu, merdivenlerden çıkışımı açıkladım. Karısına dönerek, "Aman tanrım," diye haykırdı. "Bütün kağıtlarımız, elimde kalan aletler, her şeyimiz bunda. Ah beyefendi, bana yaptığınız iyiliği bir bilseniz mahvolurdum ben." Karşılık vermeden çıkmak için kapının tokmağını tuttum ama heyecan yüzünden öksürüğe tutulmuştum. Tıkanacak gibiydim, güçlükle ayakta durabiliyordum. Adam bana bir boş sandalye bulabilmek için şuraya buraya saldırıyordu. Sonunda birisinin üstündeki pırtıları yere fırlatarak aceleyle bana bir sandalye verdi. Beni sanki incitmemeye çalışarak oturtmak istiyordu. Öksürüğüm 3 dakika kadar dinmedi. Kendime gelince o, herhalde üstünden pırtıları attığı başka bir sandalyede yanımda oturuyor, dikkatle bana bakıyordu. Hastası ile konuşan bir doktor sesiyle, "Sanırım hastasınız," dedi. "Ben de hekimim, doktor," demiyordu. Sonra sanki bugünkü duruma isyanını belirtmek ister gibi eliyle odayı gösterdi. "Anladığıma göre siz..." "Kısaca veremem," diyerek kalktım. "Belki de büyütüyorsunuz. Zamanında önlem alınırsa..." Hala şaşkındı. Kendine gelemiyordu. Cüzdanı da sol elinden bırakmamıştı. Ben yine kapının tokmağını tutarak "Zahmet etmeyin efendim," diye sözünü kestim. "Geçen hafta beni B muayene etti. Yine B'yi karıştırmıştım. İşim bitmiş. Kusuruma bakmayın." Yeniden kapıyı açıp utanç ve minnetinden ezilmiş doktoru öylece bırakmak istedim. Ama kahrolası öksürük yeniden yakaladı. Doktor biraz dinleneyim diye azıcık oturmam için ısrar etti. Karısına bir şeyler söyledi. Kadın durduğu yerden teşekkürle iltifat etti. Konuşurken utangaçlıktan kuru, solgun, sarı yanakları alevlenmişti. Kaldım. Duruşumdan onları rahatsız etmekten son derece çekindiğim açıkça anlaşılıyordu. Zaten böyle olması gerekirdi. Zavallı doktor pişmanlıktan bitkindi, görüyordum. İkide bir sözümü kesip şundan buna atlayarak "Ben," diye başladı. "Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Suçum o kadar büyük ki ben işte görüyorsunuz." Doktor tekrar odayı gösterdi. "Şu anda öyle bir durumdayım ki." "Görecek ne var?" dedim. "Herhalde işinizi kaybettiniz. Sorunu açıklamak ve yeni bir iş aramak için buraya gelmiş olacaksınız." "Nasıl anladınız?" dedi. İster istemez alaylı bir tavırla, "İlk bakışta belli oluyor," dedim. "Taşra'dan pek çok kimse buraya böyle umutlarla koşar gelir ve böyle yaşamak zorunda kalır." Doktor dudakları titreyerek konuşmaya başladı. Durumundan acı acı yakınıyordu. Anlattıkları beni sardı doğrusu. Bir saat kadar oturdum. Öyküsü oldukça basitti. Eyalette hükümet doktoruymuş. Bir takım entrikalar başlamış, buna karısını da karıştırmışlar. Kimseye boyun eğmeden çevresiyle takışmış. Eyalette hükümet adamları arasında ve doktorun düşmanları lehine değişiklikler yapılmış. Adamcağızın kuyusunu kazmış, şikayet etmişler. İşinden olmuş. Son parasıyla durumu açıklamak için Petersburg'a gelmiş. Petersburg malum. Uzun zaman kulak asan olmamış. Sonra dinlemiş ama reddetmişler. Bir aralık bir şeylere söz vermişler. Ama çok geçmeden sözlerinden dönmüşler. Sonra yazılı bir açıklama istemiş. Ardından yazdıklarını kabul etmemişler. Dilekçe vermesini söylemişler. Kısacası 5 aydır koşmuş durmuş. Elde avuçta ne varsa tüketmiş. Karısının son kalan pırtıları bile rehine verilmiş. Üstelik bir de çocuk dünyaya gelmiş ve bugün sunduğum dilekçeye kesin olarak hayır dediler. Oysa yiyecek ekmeğimiz yok, hiçbir şeyimiz kalmadı. Çocuk yine bir yaklamaya başladı. Ben blok notumu çıkarıp yazmaya koyuldum. Bitirip kalktığım zaman doktor önümde durmuş, kuşkulu bir merakla süzüyordu beni. "Adınızı, mevkiinizi, valinin adını, olayla ilgili tarihleri kaydettim," dedim. "Bahmutov adında bir arkadaşım vardır. Amcası sivil general Pyotr Matveyevich Bahmutov." Hekimim hemen hemen titreyerek "Pyotr Matveyevich Bahmutov," diye bağırdı. Ama aşağı yukarı her şey onun elinde. Gerçekten hekimimin öyküsünde ister istemez katıldığım olayda her şey özel olarak hazırlanmışçasına ve tıpkı romanlardaki gibi toparlandı ve hayırlı bir sonuca bağlandı. Bu zavallı insanlara benden bir şey ummamalarını, benim ancak yoksul bir lise öğrencisi olduğumu söyledim. Kendimi bile bile küçültüyordum. Kursu çoktan bitirmiştim, lise öğrencisi değildim. Adımı da verdim. Hemen Vasilevski Ostrov'a, arkadaşım Bahmutov'a gideceğimi söyledim. Hiç evlenmemiş, çocuksuz bir ihtiyar olan general, ailenin son ferdi olan yeğenine tapındığı, onu delicesine sevdiği için belki arkadaşım amcası eliyle bir şeyler yapabilirdi. Doktor ateşli nöbetler içindeymiş gibi titreyen, parlayan gözleriyle bağırdı. "Ah, ekselansa durumu anlatmama izin versinler, sözlü olarak derdimi anlatmak onuruna erişebilsem..." "Tıpkı böyle, onuruna erişebilsem," demişti. Bir sonuç almaktan pek umutlu olmadığını tekrarladım. Yarın onlara gitmeyecek olursam işin suya düştüğünü anlamaları gerektiğini ekledim. Beni yerlere kadar eğilerek kapıya götürdüler. Kendilerinde değil gibiydiler. Yüzlerindeki ifadeyi hiç unutmayacağım. Bir araba tutarak Vasilevski Ostrov'a gittim. Bahmutov'la lisede birkaç yılımız birbirimize düşmanca geçmişti. Onu aristokrat sayardık. Hiç olmazsa ben onu o gözle görürdüm. Güzel giyinirdi. Okula özel arabayla gelirdi. Gönülsüzdü. Herkese iyi geçinmeye bakardı. Son derece neşeliydi. Arada bir nükte yapardı. Her zaman sınıfın birincisiydi ama pek zeki sayılmazdı. Oysa benim birincilikle filan ilgim yoktu. Benden başka bütün arkadaşlar Bahmutov'u severlerdi. Birlikte olduğumuz sürece birkaç kere bana sokulmayı denemişti ama her keresinde somurtmuş, hırçın bir tavırla ona sırt çevirmiştim. Bahmutov şimdi üniversitedeydi. Görüşmeyeli bir yıl kadar oluyordu. Saat 9'a doğru büyük bir törenle önceden haber verilerek yanına girdiğim zaman Bahmutov beni önce şaşkınlıkla biraz da soğukça karşıladı. Az sonra neşelendi. Bana bakarak birden güldü. Bir yandan hoşlandığım, bir yandan da nefret etmekten kendimi alamadığım her zamanki sevimli, küstahça ama insanı asla kırmayan laubaliliğiyle "Bana uğramak da nereden aklınıza geldi Terentyev?" diye bağırdı. Sonra korkuyla "Ama neyiniz var sizin? Çok hastasınız." diye ekledi. Yine bir öksürük nöbetine yakalanarak sandalyeye yıkılmıştım. Güçlükle soluk alıyordum. "Meraklanacak bir şey yok, veremim," dedim. "Sizden bir dileğim var." Oturdu. Hemen doktorun sorununu açtım. Amcası üzerinde büyük nüfuzu olduğu için bu işe bir çare bulabileceğini söyledim. "Yaparım. %100 yaparım. Hemen yarın da yatayım. Üstelik sevindim. Durumu öyle iyi anlattınız ki. Yalnız bana başvurmak nereden aklınıza geldi Terentyev?" "Amcanızın elinde çok şey var. Bir de sizinle öteden beri düşmandık. Bahmutov, soylu bir adam olduğunuz için düşmanınızın dileğini geri çevirmeyeceğinizi umdum." Bahmutov kahkahalarla gülerek bağırdı. "Napolyon'un İngiltere'ye başvurması gibi. Yaparım, yaparım." Sonra benim ciddi, sert bir tavırla sandalyeden kalktığımı görünce aceleyle "Hem de hemen şimdi giderim," diye ekledi. Böylece iş gerçekten hiç umulmadık bir biçimde başarıyla sonuçlandı. Hekimimiz 1,5 ay sonra başka bir eyalette yeni bir göreve atandı. Yolluk aldı. Hatta bir yardım da gördü. Onlara sık sık gelen Bahmutov'un doktoru kendisinden borç para almaya razı ettiğinden kuşkulanıyordum. Ben de bu yüzden ayağımı kesmiştim. Bana uğrayan doktoru çok soğuk karşılıyordum. Bahmutov'u bu 6 hafta içinde 2 kez gördüm. Üçüncüsünde doktorun veda toplantısında bir araya geldik. Bahmutov kendi evinde şampanyalı bir yemek düzenlemişti. Doktorun karısı da yemekteydi ama çabucak çocuğunun yanına döndü. Mayıs başlangıcında dupturu bir akşamdı. Güneş kocaman bir tepsi gibi körfeze iniyordu. Eve Bahmutov'la birlikte döndük. İkimiz de keyifliydik. Nikolayevski köprüsünden geçerken Bahmutov memnunlukla işin hayırlı sonucundan söz ediyor, bu yüzden bana teşekkür ediyor, iyi biten bu işin ona nasıl haz verdiğini anlatmaya çalışıyordu. Bunun onurunun bana ait olduğuna, bazılarının kişisel iyiliğin önemsizliği üzerine söylediklerinin boş laf olduğuna beni inandırmaya çalışıyordu. Benim de canım konuşmak istiyordu. "Kişisel sadakayı yermek, insan doğasını, insan kişiliğini yermektir," diye başladım. Öte yandan sosyal sadaka kuruluşu ve kişisel özgürlük ayrı ayrı, sosyal bir general, daha doğrusu sivil bir general vardı. Adamcağız hayatını hapishaneleri, suçluları ziyaretle geçiriyordu. Sibirya'ya yollanan sürgün kafileleri, Vorobyev dağlarında ihtiyar generalin onları ziyaret edeceğini önceden bilirdi. General ödevini son derece ciddi, dindarca bir biçimde yapardı. Gelir, çevresini saran sürgün sıralarını gezer, her biriyle ayrı ayrı ilgilenerek ihtiyaçlarını sorardı. Kimseye akıl hocalığı etmez, herkese canım diye seslenirdi. Para verir, dolak bezi gibi gerekli eşya gönderirdi. Bazen ruh sağlığıyla ilgili kitaplar getirir, bunları yolda okuma yazması olmayanlara okuyacaklarına içten inanarak okuma bilenlere dağıtırdı. Suçları konusunu hemen hemen hiç açmaz, ancak suçlu kendi anlatırsa dinlerdi. Suçlular arasında hiçbir ayrım yapmaksızın hepsine aynı biçimde kardeşçe davranırdı. Sonunda onlar da onu baba gibi saymaya başladılar. Çocuğu kucağında bir sürgün kadını görür görmez yanına gider, çocuğu severdi. Onu güldürmek için parmaklarını şaklatırdı. Uzun yıllar bunları yapa yapa bütün Sibirya, bütün Rusya, daha doğrusu bütün suçlular onu tanıdılar. Sibirya'da bulunmuş birisi bana en azılı katillerin bile generali hatırladıklarına tanık olduğunu anlatmıştı. Oysa sürgün kafilelerini gezen general çoğu zaman adam başına 20'şer kopekten fazla veremezdi. Gerçi onu öyle canlı, çok ciddi biçimde hatırladıkları yoktu. 12 kişi kadar öldürmüş zavallılardan biri ya da 6 çocuk şişlemiş başka bir suçlu, belki de 20 yılda ilk olarak şu ihtiyar generalcik sağ mı hala acaba der, bunu söylerken gülümserdi. Hepsi o kadar. Ama bu ihtiyar General Jack'in onu 20 yıldır unutmayan adamın kalbinde nasıl bir tohum bıraktığını bir düşünmeli. Kişilik değişimlerini, bir kişiliğin bir başkasına dönüşümünün taşıyacağı anlamları nereden bilebilirsiniz Bahmutov? Bu o kadar çetrefil ve çok başlı bir konudur ki en iyi, en zeki satranç oyuncusu ancak birkaç oyun ilerisini hesaplayabilir. 10 oyun ötesini hesaplayabilmiş bir Fransız oyuncudan harika diye söz ederler. Bir de buradaki olasılıkları ve bunlardan ne kadar çoğunun bizce bilinmediğini bir düşünün. Tohumunuz, sadakanız, ettiğiniz iyilik, karşılıklı kişilik alışverişinden başka nedir ki? Böylece karşınızdakine nüfuz edebiliyor, sarf edeceğiniz az bir dikkat karşılığında en beklenmedik keşiflerin ödülüne kavuşabiliyorsunuz. Sonunda bu uğraşınızı bir bilim dalı gibi görebilmeyi de başarırsanız, bununla bütün hayatınızı doldurabilirsiniz. Düşünceleriniz, saçtığınız ve belki de akıldan çıkardığınız tohumlar baş verecek, gelişecektir. Bunlar sizden başkalarına da yayılacaktır. Sizin insanlığın geleceği konusunda sorumluluk taşıdığınızı fark edebilecek misiniz acaba? Bilginiz, ortaya koyduğunuz yapıtınız sizi yücelterek sonunda muazzam tohumlar saçmak, dünyaya büyük düşünceler miras bırakmak yeteneği kazandırıyorsa falan filan. Bu konuda uzun bir süre konuştum durdum. Bahmutov birisine sitem eder gibi, "Gene de hayatın sizden esirgendiğini aklınızdan çıkarmayın," dedi. Köprüde parmaklığa dayanmış duruyor, Neva ırmağını seyrediyorduk. Parmaklığa biraz daha abanarak, "Aklıma ne geldi biliyor musunuz?" dedim. Bahmutov neredeyse korku ile, "Kendinizi suya atmak mı istiyorsunuz?" diye bağırdı. Yüzümden böyle bir ifade geçmiş olmalıydı. "Yok canım, laf olsun işte. Şunun şurasında yaşanacak 2-3, en çok 4 ayım kaldı. Ama yaşamak için yalnızca 2 ayım kaldığını ve bir iyilik yapmak arzusuna karşı koyamadığımı düşünün. Bizim doktorunki gibi çok uğraşma, koşma, telaş isteyen bir iş. O zaman vaktimin yetersizliğinden bu işten vazgeçip başka bir hayırlı iş ama imkanlarıma uygun olanını aramak gerekecek. Bunun eğlenceli bir düşünce olduğunu kabul ediniz. Zavallı Bahmutov benim için çok meraklandı. Eve kadar da götürdü. Bir kez olsun teselliye kalkışmamak inceliğini gösterdi. Yolda hemen hiç konuşmadı. Vedalaşırken elimi sıktı, ziyaretime gelmek için izin istedi. Ona teselli vermeye gelmek için hiç zahmet etmemesini, gerçekten konuşmasa bile yalnızca gelişi bile amacını belli edecekti. Bunu ona açıkladım. Her seferinde kendimi ölüme biraz daha yaklaşmış hissedeceğimi söyledim. Bahmutov omuzlarını kaldırdı, gene de bana hak verdi. Ayrılmamız hiç beklemediğim halde hoş bir hava içinde geçti. İşte hemen o gece son inancımın ilk tohumları atılmış oldu. Bu yeni düşünceye dört elle sarılarak en ince noktalarına kadar kafamda evirip çevirdim. Bütün gecede uyumadım. Düşüncelerimin derinlerine indiğim, onu benimsediğim ölçüde ürküyordum. Sonunda günlerce yakamı sıyıramadığım dehşetli bir korkuya kapıldım. Bu korku son inancımın içine bütünüyle yerleşti ve %100 bir çözüm bulacağım düşüncesini kökleştirdi. Ama kendimi bu çözüme dayanabilecek güçte bulmuyordum. 3 hafta sonra bu da geçti. Garip bir durum eski gücüme kavuşmamı sağladı. Bu açıklamamı, rakamları, tarihleri kaydederek yapıyorum. Kuşkusuz sonradan bunların hepsi benim için eşit olacak. Ama şimdi, belki de yalnız bu dakikada, hareketim üzerine yargı verecek olanların son inancımın hangi çağrışımlar yoluyla ortaya çıktığını bütün açıklığıyla görmelerini isterim. Yalnız şunu hemen belirteyim ki, son inancımın uygulama aşaması için gerekli dayanma gücüne kavuşmam galiba bu çağrışımlarla değil, işin yürüyüşüyle hiç ilgisi olmayan garip bir olaydan doğmuştu. Aşağı yukarı 10 gün kadar önce bana ait ve burada ayrıntısını vermeye gereksiz saydığım bir iş için Rogojin bana gelmişti. O zamana kadar Rogojin'i hiç görmemiştim ama hakkında çok şey duymuştum. İstediği bütün bilgileri verdim. Rogojin çok oturmadan gitti. Bana yalnızca bilgi almak amacıyla geldiği için ilişkimiz böyle sona erecekti. Ama Rogojin beni son derece ilgilendirmişti. Bütün gün garip düşüncelerin etkisinde kaldım. Ertesi günde bir karşı ziyaret düşüncesiyle ona gitmeye karar verdim. Rogojin'in gelişimden memnun kalmadığı açıkça belliydi. Hatta ahbaplığımızın devamının pek gerekli olmadığına nazikçe dokundurdu. Gene de hem ben hem de herhalde o meraklı bir saat geçirdik. İkimiz arasında galiba ikimiz için ama özellikle benim için pek açık olan bir çelişki vardı. Ben günlerimi sayıyordum, o ise gününü gün etmeye bakarak kuşkusuz yaşayan son inancımla rakamlarla, şeylerle, yani onun bozduğu şeyin dışında kalanlarla hiç ilgilenmeyen bir adamdı. Gospodin Rogojin, düşüncelerini dile getirmeyi beceremeyen, kötü bir edebiyatçı olduğumu göz önüne alarak, bozduğu deyimini bağışlasın. Çocukluğuna karşın kafalı bir adam gibi geldi bana. Çevresindekilerin yaşamasına pek az ilgi duymakla birlikte çok şey anlayabiliyor. Son inancımla ilgili hiçbir açıklama yapmadığım halde, nedense beni dinlerken anladığını sandım. Ses çıkarmadı. Zaten çok sessiz bir adam. Çıkarken ona aramızdaki çelişmelere değinerek "Les extremite se tocent" dipnot, aşırı uçlar da birleşir diye dokundurdum. Bunun Rusça anlamını da açıkladım. Bu arada sözü son inancıma getirdim. Rogojin somurttu, yüzünü ekşitti. Kalkarak kasketimi kendisi buldu getirdi. Sanki ben kendim kalkıp gidiyormuşum gibi davrandı. Oysa o iç karartan evinde içtenlikle uğurlamak maskesi altında düpedüz beni kapıdan dışarı ediyordu. Rogojin'in mezarlığa benzeyen evi beni iyice şaşırtmıştı. Ama o beğeniyor orasını galiba. Bu da hakkını vererek yaşadığı hayatın dekor gerektirmeyecek biçimde dolgun oluşuyla açıklanabilir. Daha sabahtan pek iyi olmadığım için Rogojin'e yaptığım ziyaret beni çok yordu. Akşama doğru halim kalmadı, yatağa düştüm. Zaman zaman şiddetli bir ateş basıyordu, bazen sayıklıyordum. Kolya 11'e kadar yanımda kaldı. Gene de söylediklerini, onunla konuştuklarımızı hatırlıyorum. Ancak gözlerimi kapar kapamaz milyonlara konan Ivan Fomiç'i görüyordum. Paralarını nereye koyacağını bilemeden şaşkınlıkla oraya buraya koşuşuyor, sonunda toprağa gömmeye karar veriyordu. Ben ona altın yığınını boşuna toprağa gömmektense bununla dondurulmuş çocuğuna bir tabut yaptırmasını, bunun içinde çocuğu mezardan çıkarmasını salık veriyordum. Surikov bu alayımı sözde minnet gözyaşlarıyla kabul etti. Hemen planı uygulamaya geçti. Ben de sözde tükürerek oradan uzaklaştım. İyice kendime geldiğim zaman Kolya uyumadığımı, hep Surikov'un sözünü ettiğimi söylüyordu. Son derece sıkıntılı, perişan anlar geçiriyordum. Kolya beni bırakıp giderken merak içindeydi. Arkasından kapıyı anahtarla kilitlemek için kalkınca, birdenbire Rogojin'in evinde, en kasvetli salonlardan birinde, bir kapının üstünde gördüğüm tabloyu hatırladım. Geçerken onu bana kendisi göstermiş, galiba önünde 5 dakika kadar durmuştum. Sanat bakımından pek değerli görünmemekle birlikte içimde garip bir merak uyandırmıştı. Tabloda çarmıhtan yeni indirilmiş İsa tasvir ediliyordu.